Ayrım 23, sayfa 300. Leyla, Güz, 1999. Çukur kazma fikri Meryem'den çıkmıştı. Bir sabah alet kulübesinin arkasındaki toprak parçasını gösterdi. Buraya gömebiliriz dedi, burası gayet uygun. Bir bahçıvan veliyle sırayla kazdılar, çıkan toprağı kürekle yana attılar. Büyük ya da derin bir çukur tasarlamamışlardı. Dolayısıyla kazarken bu kadar zorlanmayı beklemiyorlardı. 1998'de başlayan, şimdi ikinci yılını süren kuraklık ülkeyi harabeye çevirmişti. Geçen yıl neredeyse hiç kar yağmamış, baharda da tek damla yağmur düşmemişti. Ülkenin her yanında çiftçiler kurumuş tarlalarını bırakıp neleri var neleri yok satıp yollara düşmüş, su peşinde köy köy dolaşıyorlardı. Pakistan ya da İran'a göçenler oldu. Kabil'e gelip yerleşenlerdi. Ama kentteki su seviyesi de düşüktü. Sığ kuyular çoktan kurumuştu. Derin kuyuların başındaki kuyruklar öyle uzundu ki Leyla ile Meryem saatlerce sıra bekliyordu. Eriyen karın her yıl sağladığı bahar taşkınlarından yoksun kalan Kabil Irmağı tamamen kurumuştu. İnsan atıklarıyla, molozlarla dolu umumi bir helaydı artık. Beli savurmayı, saplamayı sürdürdüler. Fakat güneşten kavrulmuş zemin kaya kadar sertti. Sıkışmış, pekişmiş, adeta taşlaşmış toprak direniyordu. Meryem şimdi kırkındaydı. Tepede topladığı saçlarında tek tük de olsa kır tutan var. Gözlerinin altında torbalar, kahverengi, yarım ay biçiminde. İki ön dişini kaybetmişti. Bir tanesi kendiliğinden düşmüş, ötekini de zalmayı yanlışlıkla düşürdüğü zaman Raşit'ten yediği yumruk halletmişti. Cildi kalınlaşmış, dışarıda yakıcı güneş altında geçirilen saatlerde iyice esmerleşmişti. İki kadın bahçede oturur, Azize ile kovalamaca oynayan zalmayı seyrederlerdi. Çukur kazılınca başında durup içine baktılar. İşimizi görür dedi Meryem. Zalmay şimdi 2 yaşındaydı. Kıvırcık saçlı, toparlak bir oğlandı. Tıpkı Raşit gibi küçük, kahverengi gözleri, mevsim ne olursa olsun pembe yanakları vardı. Kalın gür saçlarını, kaşlarının hemen üstünden başlayan hilal biçimindeki saç çizgisini de babasından almıştı. Leyla ile ikisi baş başayken tatlı, iyi huylu, oyunbaz bir çocuktu. Leyla'nın omzuna tırmanmaya, bahçede onunla ve Azize ile saklambaç oynamaya bayılırdı. Bazen sakin anlarında Leyla'nın kucağına oturur, söylediği şarkıları dinlerdi. En sevdiği şarkı Molla Muhammed Can'dı. Annesi şarkıyı onun kıvırcık saçlarına söylerken tombul minik ayaklarını sallar, nakarat kısmında çıkarabildiği sözcüklere çatlak sesiyle eşlik ederdi. Hadi mezara gidelim Molla Muhammed Can'ım, lale tarlalarını görelim ey can yoldaşım. Leyla zalmayın yanaklarını kondurduğu ıslak öpücüklere, gamzeli dirseklerine, güdük, şişko ayak parmaklarını bayılıyordu. Onu gıdıklamaya, aralarından emeklemesi için yastıklardan, minderlerden tünel yapmaya, kollarında bir eli mutlaka annesinin kulağına yapışmış bir halde uyuyakalmasına bayılıyordu. Ne zaman aklına o öğle sonrası yere yatıp bisiklet çubuğunu bacaklarının arasına yerleştirdiği gün gelse, midesi kasılıveriyordu. Ramak kalmıştı. Böyle bir düşünceyi aklından geçirmiş olması bile şimdi ona inanılmaz geliyordu. Oğlu Tanrı'nın bir lütfuydu. Korkularının boşa çıktığını, Zalma'yı da tıpkı Azize gibi her bir zerresiyle iliklerine kadar sevdiğini görmekse yüreğini ferahlatmıştı. Ama Zalmay babasına tapıyordu. Dolayısıyla babası eve gelip de her zamanki gibi onu şımartmaya, delicesine üstüne düşmeye başlar başlamaz çocuk değişiyordu. Bir anda küstah gevezelikleri, arsız sırıtışlarıyla bambaşka bir Zalmay çıkıyordu ortaya. Babasının yanındayken her şeye küser, alınırdı, kin güderdi. Leyla'nın azarlarını duymazdan gelir, haylazlıklarını, Raşit yokken asla yapmadığı yaramazlıklarını sürdürürdü. Raşit bütün bunları onaylıyordu, zeka belirtisi diyordu. Aynı şey Zalmay'ın pervasızlığı, her türlü haşarılığı içinde geçerliydi. Yuttuğu bilyeleri kakasıyla çıkardığında, kibritle oynadığı ya da Raşit'in sigaralarını çiğnediğinde. Zalmay doğunca Raşit onu bir süre yatağa, Leyla ile arasına aldı. Sonra yan panolarına aslanlar, saldırmaya hazır leoparlar resmedilmiş yeni bir beşik aldı. Eve yeni giysiler, yeni çıngıraklar, yeni biberonlar, yeni alt bezleri taşıdı. Her ne kadar bütçeleri bu masrafı kaldırmasa, Azize'ninkiler hala iş görür durumda olsa da. Bir gün eve pille çalışan bir tavan süsü getirdi. Zalmay'ın beşiğinin üstüne astı. Bir ay çiçeğinden sarkan küçük sarılı siyahlı arılar dönüyor, sıktığınızda hışırdayıp ciyaklıyordu. Aleti çalıştırınca bir müzik parçası çalıyordu. İşlerin kesat olduğunu söylemiştin dedi Leyla. Borç alabileceğim dostlarım var diye kestirip attı adam. Nasıl ödeyeceksin borcunu? İşler düzelecektir. Her zaman düzelir. Bak ne kadar sevdi, gördün mü? Çoğu günler Leyla oğlundan mahrum kalıyordu. Raşit onu dükkana götürüyor, iş tezgahının altında emeklemesini, eski kauçuk tabanlarla, deri parçalarıyla oynamasını izin veriyordu. Fakat çivileri, mıhları ortadan kaldırır, zımpara çarkını kullanırken gözünü oğlundan ayırmazdı. Zalmay, ayakkabıların dizildiği raflardan birine çarpıp devirdiğinde, Raşit tatlılıkla paylardı onu, sakin, hoşgörülü bir gülümsemeyle. Bir daha yaparsa elindeki çekici bırakır, oğlanı tezgahın üzerine oturtur, yumuşak bir sesle nasihat ederdi. Zalmay'a karşı sabrı çok derine inen, asla kurumayan bir kuyuydu. Akşam olunca birlikte eve dönerlerdi. Zalmay'ın başı babasının omzunda, ikisi de buram buram, zamk ve deri kokarak. Bir sırrı paylaşanlar gibi birbirlerine manidarca, kurnazca gülümserlerdi. Sanki o loş dükkanda bütün günü ayakkabı yaparak değil de gizli planlar kurarak geçirmişçesine. Zalmay akşam yemeklerinde babasının yanına oturmaktan hoşlanırdı. Leyla, Meryem ve Azize sofrayı kurarken baba oğul aralarında özel oyunlar oynardı. Birbirlerini gıdıklar, kıkırdaşır, birbirlerine ekmek kırıntıları atar, diğerlerinin duyamayacağı biçimde fısıldaşırdı. Leyla onlara bir şey söylediğinde Raşit'in suratı asılır, bu davetsiz müdahaleden ekşirdi. Leyla Zalmay'ı kucağına almak ya da daha kötüsü Zalmay onun kucağına gelmek istediğinde Raşit'in ateş saçan gözleriyle karşılaşırdı. Leyla bir yerine iğne batırılmışçasına uzaklaşırdı. Sonra bir akşam Zalmay'ın ikinci yaş gününden birkaç hafta sonra Raşit eve bir televizyon ve video aygıtıyla geldi. Gündüz ılık, nemli olan hava akşam serinlemişti. Yerini soğuk, yıldızsız bir geceye bırakmayı hazırlanıyordu. Televizyonu oturma odasına yerleştirdi. Kara borsadan aldığını açıkladı. Leyla dayanamadı. Yine boş parayla mı? Bu bir Magnavox. Azize içeriye girdi. Televizyonu görünce ona doğru koştu. Dikkatli ol Azize Joe, dedi Meryem. Dokunma. Azize'nin saçlarının rengi annesininkiler kadar açılmıştı. Leyla kendi gamzelerini onun yanaklarında da görüyordu. Azize sakin, düşünceli bir küçük kız olup çıkmıştı. Hali tavrı Leyla'nın 6 yaşındaki bir çocuktan beklemeyeceği kadar olgun, aklı başındaydı. Leyla kızının konuşma biçimine, sesindeki ahenk ve ritme, bilinçli duraklamalarına ve vurgularına hayrandı. Hepsi de sesin çıktığı küçük, çelimsiz bedenle çelişen öyle yetişkin şeylerdi ki. Azize olay haline getirmeden şen bir yetkiyle Zalmay'ın bakımını üstlenivermişti. Her sabah çocuğu kaldırıyor, giydiriyor, saçını tarayıp kahvaltısını yediriyordu. Öğleden sonraları onu uykuya yatıran da oydu. Ne zaman ne yapacağı kestirilemeyen Fevri kardeşinin her daim sakin, aklı başında arabulucusu rolünü üstlenendi. Oğlanın yaramazlıklarını kızgın, çok bilmiş bir ciddiyette kafa sallamak gibi yaşına yaraşmayan bir alışkanlık edinmişti. Azize televizyonun power düğmesine bastı. Raşit kaşlarını çattı, kızın bileğine yapıştı, sertçe çekip sehpanın üzerine koydu. Bu televizyon Zalmay'ın, dedi. Azize Meryem'in yanına gitti, kucağına tırmandı. İkisi artık ayrılmaz olmuşlardı. Son zamanlarda Leyla'nın da onayıyla Meryem ona Kur'an'dan sureler öğretmeye başlamıştı. Azize daha şimdiden İhlas suresini, Fatiha'yı ezberden söyleyebiliyor, sabah namazındaki 4 rekatı kılabiliyordu. Ona verebileceğim tek şey bu, demişti Meryem Leyla'ya. Bu bilgi, bu dualar, sahip olduğum tek gerçek hazine bunlar. Tam o sırada Zalmay göründü. Raşit, beklenti dolu gözlerle sokak sihirbazının basit numaralarını bekleyen seyirciler gibi onu izlerken, oğlan kabloları çekti, düğmelere bastı, avuçlarını boş ekrana yapıştırdı. Ellerini çekince camda buğulu minik el izleri belirdi, sonra da silindi. Raşit, avuçlarını ekrana bastıran, sonra geri çeken, bunu defalarca tekrarlayan Zalmay'ı gururla izliyordu. Taliban televizyonu yasaklamıştı. Toplanan video kasetler halkın önünde kırıldı. Çekilip çıkarılan şeritler çitlerin üstüne fırlatıldı. Sökülen uydu antenleri sokak lambalarından sarkıyordu. Ama Raşit'in dediği gibi bir şeyin yasaklanması onun bulunamayacağı anlamına gelmiyordu. Yarın birkaç çizgi film bulurum, dedi. Zor olmayacaktır. Pazarlarda el altından satılmayan şey yok. O zaman bize yeni bir kuyu bul, dedi Leyla. Karşılığında da nefret dolu bakışlara hedef oldu. Daha sonra yine sade pilavdan oluşan yemek bitince çaydan susuzluk nedeniyle bu akşam da vazgeçilmişti. Raşit sigarasını tellendirdi. Leyla'ya kararından bahsetti. Olmaz, dedi Leyla. Senden izin almıyorum ki, dedi adam. Alıp almaman umurumda değil. Bütün hikayeyi bilseydin umursardın, dedi Raşit. bildiklerinden çok daha fazla borçlandığını, dükkandan gelen paranın beşine birden yetmez olduğunu söyledi. Endişelenmeyin diye sizden saklamaya çalıştım. Ayrıca diye ekledi, ne kadar kazandıklarını bilsen şaşarsın. Leyla yine hayır dedi. Oturma odasındaydılar. Meryem'le çocuklar mutfaktaydı. Leyla tabak çanağın şangırtısını, Zalmay'ın tiz kahkahalarını duyabiliyordu. Azize o ciddi, mantıklı sesiyle Meryem'e bir şeyler söylüyordu. Etrafında onun gibiler, hatta daha küçükleri de olacak dedi Raşit. Kabil'de herkes yapıyor bunu. Leyla, başkalarının çocuklarına neler yaptırdığı beni ilgilendirmez dedi. Ona göz kulak olurum dedi Raşit, çileden çıkmak üzere olduğunu belirten bir tavırla. Güvenli bir köşe, tam karşısında da cami var. Leyla kestirip attı. Kızımı bir sokak dilencisi yapmana izin vermeyeceğim. Tokadın çıkardığı şaklama epeyce yüksekti. Adamın dolma parmaklı eli Leyla'nın dolgun yanağının tam ortasına inmişti. Şiddetiyle kadının başını yana savurdu. Mutfaktaki sesleri kesti. Bir an için eve mutlak bir sessizlik çöktü. Sonra koridorda telaşlı ayak sesleri, hemen ardından oturma odasına dalan Meryem'le çocukların, Leyla ile Raşit arasında mekik dokuyan gözleri. Sonra Leyla Raşit'e bir yumruk attı. Tarık'la birbirlerini şakacıktan indirdikleri yumruklar sayılmazsa hayatında ilk kez birine vuruyordu. Ama onlar sıkılı yumrukla değil, daha çok elin ayasıyla indirilen sakıngan, dostça şaplaklardı. Hem akıl karıştırıcı hem de heyecan verici arzuların bir boşalımı, dışa vurumuydu. Tarık'ın gayet öğretmensi bir tavırla delta kası dediği kası hedef alırlardı. Leyla sıkılı yumruğunun havayı yırtan kavisini izledi. Parmak boğumlarının hemen altında Raşit'in tıraşı uzamış, pütürlü derisinin kırıştığını hissetti. Çıkan ses yere düşen bir pirinç çuvalından çıkana benziyordu. Çok sert vurmuştu. Darbe adamı geriye doğru iki adım sendeletti. Salonun öteki yanından bir soluma, bir inilti, bir de çığlık geldi. Leyla hangi sesin kimden çıktığını anlayamamıştı. Şu an bunu ne ayrımsayacak ne de umursayacak haldeydi. Hayretten dona kalmış, zihninin elinin yaptığı şeye yetişmesini, olanı algılamasını bekliyordu. Algılayınca tam emin olamasa da galiba gülümsedi. Raşit'in döndüğünü, sakin sakin odadan çıktığını görünce gerçekten gülümsedi. Ansızın Leyla yaşamlarının, kendisinin, Azize'nin, Meryem'in, ortak çilelerinin, çektikleri bütün sıkıntıların akıp gittiği, Zalmay'ın televizyon ekranındaki avuç izleri gibi buharlaştığı duygusuna kapıldı. Sanki değmişti. Akıl alır gibi değildi ama sanki her şeyi, onca şeyi sineye çekmek, katlanmak, sırf bu zafer anına, bunca aşağılanmanın acısına son veren bu meydan okumaya değmişti. Raşit'in odaya geri döndüğünü fark etmedi. Ta ki bir elin boynuna dolandığını hissedinceye kadar, havaya kaldırılıp duvara yapıştırılıncaya kadar. Böyle bakınca adamın tiksintiyle kısılmış yüzü inanılmayacak kadar büyük görünüyordu. Leyla yaşı ilerledikçe bu suratın nasıl daha şiştiğini, çatlayan damarların burunda nasıl yeni minik patikalar açtığını ayrımsadı. Raşit hiçbir şey söylemedi. Eh ne söyleyebilir, sözcükleri ne gerek duyabilirdi ki? Tabancasının namlusunu karısının ağzına sokmuş bir adam. Bahçeyi kazmalarının nedeni ev baskınlarıydı. Bazen aylık, bazen de haftalık baskınlar. Son zamanlarda neredeyse günlük. Genellikle Taliban mallara el koyuyor, birinin kıçına bir tekme indiriyor, birkaç enseyi tokatlıyordu. Ama bazen de meydan dayakları, tabanlara ve avuç işlerini uygulanan falakalar oluyordu. Yavaş dedi, çukurun kenarına diz çökmüş olan Meryem. Televizyonu sardıkları muşamba örtünün iki ucuna yapıştılar. Ağır ağır çukura indirdiler. Bu işte halloldu. Deliği yeniden doldurup işleri bitince ayaklarıyla toprağı ezdiler. Toprağın birazını etrafa serptiler ki doğal görünsün. Tamam dedi Meryem ellerini elbisesine silerken. Ortalık yatışınca Taliban bir ya da iki ya da altı ay belki daha da uzun bir süre sonra baskınları kesince çukuru açıp televizyonu çıkarmayı kararlaştırmışlardı. Rüyasında Leyla Meryem'le birlikte yine bahçedeki kulübenin arkasını kazıyor ama bu kez deliği Azize'ye indiriyorlar. Azize'nin solukları onu sardıkları naylon örtüyü bulandırıyor. Leyla onun dehşete kapılmış gözlerini örtüye vuran iten avuçlarının beyazlığını görebiliyor. Azize yalvarıyor. Leyla onun çığlıklarını duyamıyor. Yalnızca bir süreliğine diye bağırıyor çukura. Yalnızca bir süre. Baskınlar yüzünden biliyorsun aşkım. Baskınlar sonu erince annen de Meryem halan seni çıkaracak oradan. Söz veriyorum bir tanem. O zaman oyunlar oynarız. İstediğin kadar oynarız. Küreyi dolduruyor. İri taneli ilk toprak topakları plastiğe çarptığında Leyla uyandı. Soluk soluğa ağzında toprak dedi. 2000 yazında kuraklık 3. ve en berbat yılına ulaştı. Helmand'da, Zabur, Kandihar'da köylüler sürekli hareket halindeki hayvanları için su ve otlak arayışındaki göçebe topluluklara dönüştü. İkisini de bulamayınca keçileri, koyunları, inekleri ölünce Kabil'e geldiler. Kareh Ariana yamacına kondular. Uyduruk gece kondular yapıp tek göz kulübelere 15-20 kişi doluştular. Bu aynı zamanda Titanic yazıydı. Meryem'le Azize'nin sarmaş doluş olup kıkır kıkır gülerek yerlerde yuvarlandığı, Azize'nin Jack olacağım diye tutturduğu yaz. Sessiz ol Azize Joe. Jack, bana Jack de Meryem hala. Söyle Jack. Uyandırırsın, baban kızar. Ben Jack'im, sen de Rose'sun. Boğuşmalar, Meryem'in sırt üstü yatıp teslim olması, Rose'luğu bir kez daha kabullenmesiyle son buluyordu. Tamam, Jack ol bakalım diye güldü. Gencecik yaşında ölüp git, ben size harika bir ihtiyarlık süreyim. Evet ama bir kahraman olarak ölüyorum dedi Azize. Halbuki sen Rose Hanım, bütün ömrünü, acınası hayatını beni özleyerek tüketiyorsun. Sonra Meryem'in göğsüne ata biner gibi oturdu, buyurdu. Şimdi öpüşeceğiz. Meryem başını sağa sola atarken Azize bütün bu kepazeliklerden son derece hoşnut, zevkten dört köşe dudaklarını uzatmış öpücük sesleri çıkarıyordu. Bazen Zalma içeri girer oyunu izlerdi. Ben kim olacağım diye sordu. Sen de buzdağı olabilirsin dedi Azize. O yaz Titanic ateşi bütün Kabil'i sardı. İnsanlar filmin korsan kopyalarını gizlice Pakistan'dan getiriyordu. Bazen donlarının içinde. Sokağa çıkma yasağı başlayınca herkes kapılarını kilitliyor, ışıkları söndürüyor, sesi kısıyor ve Jack için, Rose için, talihsiz geminin yolcuları için gözyaşı döküyordu. Elektrik kesik değilse Meryem, Leyla ve çocuklar da izliyordu filmi. Belki 10 kez gecenin bir vakti televizyonu topraktan çıkardılar, ışıkları kapatıp pencereleri örtülerdiler. Kabil Irmağı'nın kurumuş yatağında seyyar satıcılar geziyordu. Kısa bir süre sonra ırmağın delik deşik, güneşten çatlamış çukurlarında rulo yapılıp el arabalarına yığılan Titanic kilimleri, Titanic kumaşları satılır oldu. Ya da Titanic deodoranı, Titanic diş macunu, Titanic parfümü, Titanic pakorası, hatta Titanic burkaları. Fazlasıyla ısrarcı, yapışkan bir dilenci kendine Titanic'li dilenci diyordu. Titanic şehri doğmuştu. Şarkının sayesinde diyorlardı. Hayır denizin, lüks yaşamın, geminin, seks yüzünden diye fısıldadılar. Leo dedi Azize, mahcup. Bütün ilginin nedeni Leo. Herkes Jack'i istiyor dedi Leyla Meryem'e. İşte mesele bu. Herkes Jack'in gelip onları felaketten kurtarmasını istiyor. Ama Jack'ten hayır yok. Jack geri dönmeyecek. Jack öldü. Sonra yazın sonlarına doğru bir kumaş taciri elinde sigarayla uyuyakaldı. Kendisi kurtuldu ama dükkanı kurtulamadı. Yangın bitişik kumaşçıya sıçradı. Sonra kullanılmış giysiler satan dükkana, küçük mobilya mağazasına, fırına. Raşit'e daha sonra dediklerine göre rüzgar batıya değil de doğuya doğru esteydi. Onunki sokağın sonundaki dükkan kurtulabilirdi. Her şeylerini sattılar. Önce Meryem'in eşyaları gitti, sonra Leyla'nınkiler. Azize'nin bebeklik giysileri, Leyla'nın Raşit'te kavga dövüş aldırdığı 3-5 oyuncağı. Azize olup biteni sessizce gusallıkla seyretti. Raşit'in kol saati de satıldı. Eski transistörlü radyosu, 2 kravatı, ayakkabıları, nikah yüzüğü. Kanepe, masa, halı, iskemleler de gitti. Sıra televizyona gelince Zalmay ortalığı birbirine kattı, ter ter tepindi. Yangından beri Raşit neredeyse her gün evdeydi. Azize'yi tokatladı, Meryem'i tekmeledi. Eline geçeni sağa sola fırlattı. Sürekli Leyla'yı suçluyor, kokusunu, kıyafetlerini, saçını tarama biçimini, sararan dişlerini eleştiriyordu. Ne hale geldim böyle dedi. Ben bir periyle evlendim ama kendimi bir koca karıya zincirlenmiş buldum. Hızla Meryemleşiyorsun. Bir müşteriyle dalaştığı için garsonluktan, Hacı Yakup meydanındaki kebapçıdan kovuldu. Müşteri, Raşit'in ekmeği masaya kabaca fırlattığından yakındı. Hakaretler havada uçuştu. Raşit müşteriye maymun suratlı Özbek dedi. Bir tabanca çekildi, karşılığında bir kebap şişi sallandı. Raşit'in öyküsünde elinde şiş olan kişi kendisiydi. Meryem bundan kuşkuluydu. Taymani'deki lokantadan kovulma nedeni ise beklemekten bunalan müşterilerin şikayetleriydi. Raşit, aşçıyı eli ağır olmakla tembellikle suçladı. Muhtemelen arka tarafta uyukluyordun dedi Leyla. Damarına basma Leyla'cığı dedi Meryem. Seni uyarıyorum kadın dedi Raşit. Ya da sigara tüttürüyordun. Bak yemin ederim elinde değil, neysen olsun işte. Bir an sonra Leyla'nın üzerindeydi. Göğsünü, başını, karnını yumrukluyor, saçlarını yoluyor, kolundan tutup tutup duvara çalıyordu. Azize hava zaba haykırıyor, adamın gömleğini yapışmış çekiyordu. Zalmay da bağırıyor, annesini onun elinden kurtarmaya çalışıyordu. Raşit çocukları bir tarafa savurdu, Leyla'yı yere yıktı, tekmelemeye başladı. Meryem Leyla'nın üzerine kapandı. Adam tekmelemeyi sürdürdü, şimdi tekmelerin hedefi Meryem'di. Ağzından tükürükler saçarak, gözlerinde ölümcül pırıltılar, yorgun düşene kadar tekmeledi. ''Yemin ediyorum, bir gün seni öldürmek zorunda kalacağım Leyla.'' diye hırıldadı. Sonra evden fırtına gibi çıkıp gitti. Para tükenince açlık yaşamlarına kapkara bir örtü gibi indi. Açlığın bu kadar çabuk bir ölüm kalım meselesi haline gelivermesi Meryem'i afallatmıştı. Etsiz, sossuz pilav, haşlanmış sade pirinç bile ender bulunan bir ziyafetti artık. Giderek artan, korkutan bir sıklıkla öğün atlıyorlardı. Raşit bazen eve bir kutu sardalya ile tadık talaş sosuna benzeyen gevrek, kupkuru bir ekmek getiriyordu. Bazen de hırsızlık suçuyla elinin kesilmesini bile göze alarak bir torba çalıntı elma. Bakkallardan gözünü dört açarak aşırdığı ravioli konservelerini beşe böler, aslan payını zalmaya ayırırdı. Ham şalgamlara tuz serpip yiyorlardı. Akşam yemeğinde pörsümüş marul yaprakları, kararmış muz. Açlıktan ölmek ansızın yakın bir olasılık olup çıkmıştı. Kimileri oturup o günü beklememeyi seçiyordu. Meryem, komşulardan dul bir kadının kuru bir ekmeği ufalayıp fare zehriyle karıştırdığını ve 7 çocuğuna yedirdiğini duydu. En büyük parçayı da kendine ayırmıştı. Azize'nin kaburga kemikleri derisini germeye başlamış, avutları çökmüştü. Baldırları inceldi, teni açık çay rengine döndü. Meryem, onu kucaklayıp kaldırdığında gergin derisinden fırlayan kalça kemiğini hissedebiliyordu. Zalmay, donuk ve yarı kapalı gözleriyle ya bulduğu yere kıvrılıyor ya da kendini bir çuval gibi halsiz babasının kucağına bırakıyordu. Yeterli enerjiyi toplayabildiğinde ağlaya ağlaya uyuyakalıyordu ama uykuları da düzensiz ve kesikti. Her ayağa kalkışında Meryem'in gözünün önünde beyaz benekler uçuşuyordu. Başı dönüyor, kulakları sürekli çınlıyordu. Molla Feyzullah'ın Ramazan'da söylediği bir şeyi anımsadı. Yılanın soktuğu adam bile uyuyabilir ama aç adam asla. ''Çocuklarım ölüp gidecek.'' dedi Leyla, gözlerimin önünde. ''Hayır, ölmeyecekler.'' dedi Meryem. ''Buna izin vermeyeceğim. Her şey düzelecek Leyla Jo. Ne yapacağımı biliyorum.''